Ayrım 42. İkinci Adam 1950-1964 3. Cilt Şevket Süreya Aydemir Sayfa 549. Bir ihtilal protokolü daha. İhtilal hazırlığı devam ediyordu. Ordu içi dalgalanma yatışmamıştı. Bu dalgalanma hep seçkin subaylar arasındaydı. Ama tereddütler de başlamıştı. Nihayet 9 Şubat 1962 günü Bağmucu çiftliğinde ve bu sefer İstanbul Valisi General Lefik Tulga'nın başkanlığında bir askeri toplantı tertip edilir. Çeşitli birliklere mensup 54 kumandan ve yüksek rütbeli subay toplantıya katılır. Fakat havacılar toplantıya katılmamışlardır. 1. Ordu Kumandanı Cemal Tural da işi kenardan takip etmeyi uygun bulur. Toplantıda bulunmaz. Ankara'dan da 4 temsilci gelmişti. Necati Ünsalan ve Dündar Seyhan bunlar arasındadırlar. Çeşitli görüşler ortaya atılır. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin devam edip etmemesi de tartışılır. Bazı subaylar Aydemir'in ihtilal hazırlayışını ve genç harbiyeleri tahrik edişini hoş görmezler. Ankara temsilcileri Aydemir'i savunmaktadırlar. Hülasa neticede gene ihtilale karar verilir ve bir protokol tanzim edilir. 28 Şubat'ı geçmemek üzere ihtilale geçilmesi kararını varılır. İhtilalin sebebi ve bunu zaruri kılan şartlar gene belirsizdir. Şahsi ve daha ziyade hissi unsur kararda rol oynar. Bu protokol 9 Şubat protokol diye anılır. Fakat 18. Tümen Komutanı ile 17 kumandan ve havacılar karara katılmazlar. Kararın dışında kalırlar. Protokolde şu cümleler de vardı. Silahlı kuvvetler 28 Şubat 1962 tarihini geçmemek üzere memleketin idaresine el koyacaklardır. Ancak gene bu protokole göre Refik Tulga'nın Ankara'ya gitmesi, Hava Kuvvetleri Kumandanı'nı ikna etmesi, o razı olmazsa ondan sonra gelen kumandanı kazanması karar icabıydı. Fakat gerçek görüntü oydu ki bu teşebbüste de ordu daha baştan bölünmüştü ve Şubat ihtilalinin şansı zayıf, hatta yok denilebilecek haldeydi. Dündar Seyhan bu yarım protokolü alarak arkadaşlarıyla Ankara'ya koştu. Albaylar cuntası toplandı. O zaman Harp Akademileri Kumandanı olan Faruk Güventürk, protokole olumlu imza koyanlar arasındaydı ve yazıldığına göre protokolün bir nüshası ona verilir. Deniz Kuvvetleri Kumandanı Necdet Uran, Jandarma Genel Kumandanı General Abdurrahman Doruk ve tabii Talat Aydemir bu karara katılırlar. Milli Birlik Komitesi'nden Mucip Ataklı ve arkadaşları karara muhaliftirler. İnönü ile Sunay böyle bir protokolün imzalandığını bir gün sonra haber aldılar. İlk tedbir Sunay'ın 18 Şubat'ta bu harekete katılmaya karar verenlerden bazılarıyla Hava Kuvvetleri Kumandanı'nı bir toplantıya çağırması oldu. Sunay harekete katiyen karşıydı. Kuvvet komutanları onun tarafını tuttular. Cephe parçalanmıştı. İstanbul'a protokol gene iptal edildi. Genelkurmay Başkanı ayrıca ihtilalci albaylar cuntası hakkında bir tasfiye planı hazırlamıştı. Aydemir'e bu hazırlık 20 Şubat 1962'de saat 19'da ihbar edildi. Arkadaşları ile toplandılar. Ama Sunay tetikteydi ve albayların harekete geçme kararını duyunca Hava Kuvvetleri'ne alarmı hazırladı. İnönü ise dakikası dakikasına durumu takip ediyordu. Hava Kuvvetleri İnönü'nün ve diğer gereklilerin evleri etrafında koruyucu tertibat almışlardı. Hülasa Ankara'da Aydemir bir harekete başlarsa evvela Hava Kuvvetleri karşılarındaydı. Nitekim de öyle oldu. Aydemir'in durumu her gün yönden karışıyordu. İstanbul'dan da kendisine harekete geçmemesi ve desteklenmeyeceği bildiriliyordu. Emekliliği ise artık karar altına alınmıştı. O zaman bilinç ve mantığıyla şartları muhakeme edemeyen her ihtilalcinin yaptığı hatayı yaptı. 20 Şubat gecesi saat 2.20'de Harp Okulu'nun yanında bulunan tank taburu alarma geçti. Alarm düdükleri ötmeye başladı. Sonra daha bazı birlikler alarma katıldılar. Fakat şimdi ve artık pek çok teferruatı açıklanan görgü ve harçalardan şunu anlıyoruz ki bütün bu harekete geçirilenlerden hiçbir grup veya kuvvet ne yapacağını, niçin harekete geldiğini bilmiyordu. Asıl hareket ise 2 gece sonra 22 Şubat'ta olacaktır. Aydemir harçalarında ve mahkeme safhasında bu 20 Şubat gecesi alarmını kendisinin emretmediğini anlatır. Böyle olması mümkündür. Bu hareketler üzerinde çok çelişmeli olsa bile bazı yayınlar yapılmıştır. Bu arada teferruat ve safhaları hakkında malumat almak için Erdoğan Örtülü'nün Üç İhtilal'in Hikayesi isimli eseri en açık, tarafsız kaynak olarak gösterilebilir. Can Kaya İse'nin Geliyorum Diyen İhtilal eseriyle Emin Aytekin'in İhtilal Çıkmazı kitapları da malzeme bakımından görülmelidir. Ama bu birlikleri kimin ve niçin alarma geçirdiği de bir türlü anlaşılamaz. Başarılamayan ihtilal. Zaten Talat Aydemir de tank taburunun şehre hareketinin arkasından hemen taburun geri döndürülmesi için binbaşı Bahtiyar Yalta'yı koşturdu. Bir yanlışlık olduğunu, herkesin yerinde kalmasını da bazı birliklere telefonla bildirmişti. 20 Şubat gecesi böyle bir nizamsızlık içinde atlatıldı. 21 Şubat'ta ise özellikle Hava Kuvvetleri mensup kurmaylarla Eski Milli Birlik Komitesi'nin bazı üyeleri toplanarak Genelkurmay Başkanı Sunay'a bir muhtıra verdiler. Aydemir'le arkadaşlarının emekliye sevkini, ordudan ayırtılmalarını istediler. Sunay bazı istişarelerden sonra şimdilik bunların sadece yerlerini değiştirmesi kararına vardı. Üç arkadaş çağrıldılar. Bu karara uymaları istendi. Aydemir'in mukabelesi sert oldu. Sunay'ın, "Sizlerin yerlerinizi değiştiriyorum, sizleri himayem altına alıyorum" sözlerine Aydemir, "Ben Allah'tan başka kimsenin himayesine girmem" şeklinde mukabele etti. Ondan sonraki sahneler bir takım tartışmalardır, karşılıklı suçlamalardır. 22 Şubat sabahı ise yerlerinden alınacak kurmay ve kumandanlar artık bellidir. Saat 11'de Aydemir de genelkurmaya çağrılır. Fakat o harbiyeye gider. Yeni mezun olmuş 600 astemini toplar, desteklerini ister ve saat 15'te harp okulunu alarma geçirir. İşte 22 Şubat ayaklanması böyle başlamış olur. Bazı birlikler komutanları da hareketi desteklediklerini bildirirler. Tam o sırada ise harp okuluna yeni atanan kumandan gelmiştir. Bu arada ve 1 Aralık Çankaya Köşkü Muhafız Birliği de elde edilmesine rağmen Aydemir, İnönü ile vekiller heyetinin köşkten serbestçe ayrılmalarına göz yumar. Böylece de teşebbüs zaten o dakikada kaybedilir. İnönü, "Şimdi yenildi" diye konuşur. Hikayenin ondan sonrası tam bir karışıklıktır. Ama şu da olur ki Ankara'da gece basarken meclis, Genelkurmay Başkanlığı, Bahçeli veya Kavşağı çevresinde iki taraf karşı karşıyadır ve silah her zaman patlayabilir. Talat ise kararsızdır. Ordular da hükümeti destekliyorlardı. İnönü Çankaya'daki kabine toplantısında durumu şöyle anlatır. Sabahtan beri türlü olaylar oluyor. Kıtalar kolayca elden ele geçiyor. Halbuki kimsenin elinde çakı bile yok. Bu nasıl haldir? Hülasa bir takım kararlar alınır, bir ara hükümetin Eskişehir'e nakli de ortaya atılır. Bu fikir reddedilir. İnönü diretecekti. Radyoda bütün siyasi parti liderlerinin imzalarını taşıyan bir beyanname de yayınlandı. Hülasa sonunda ve kan dökülmesini önlemek için bir anlaşmaya varıldı. Aydemir ve arkadaşları hareketi durduracaklardı. Fakat haklarında takibat yapılmayacak, yalnız hepsi emekliye sevk edileceklerdi. Öyle de oldu. Karışıklık 14 saat sürmüş ve Aydemir'le arkadaşları sabah saat 5.30'da teslim olmuşlardı. 22 Şubat'ta Ankara'da harekete getirilen ve aslında şunun bunun başka vazifeleri tayinleri yüzünden patlayan hareket, sebepleri kadar önemsiz tavizlerle önlenmiş, bastırılmış oldu. Nitekim 25 Şubat'ta 22 Şubat olayları için takibat yapılmaması kararı alındı ve tutuklanan 4 albay da serbest bırakıldı. Ama Aydemir ve arkadaşları hızlarını alamamışlardı. Talat Aydemir kendi hikayesini yazmıştır. Bu hikayenin bir kısmı ve Talat Aydemir Konuşuyor ismi altında ve birinci cilt olarak May Yayınları'nca yayınlanmıştır. Bu cilt Mamak Mahkemesi'nde sorguların sonu alınıncaya kadar devam eder. İkinci cilt ise yayınlanmamıştır. Hikaye 1 Haziran 1960'ta ve Kore'den başlar. Çünkü 27 Mayıs ihtilali sırasında Aydemir Kore'deydi. İkinci Koalisyon. Ondan sonra olaylar normal bir tempo içinde cereyan etti. 5 Mart'ta meşhur tedbirler kanunu kabul edildi. 27 Mart'ta 147'ler vazifelerine döndüler. 3 Nisan'da 22 Şubat'ta ilgili görülen 69 subay emekliye sevk edildi. 22 Nisan'da Anayasa Mahkemesi kanunu kabul edildi. 30 Mayıs'ta 1. Koalisyon kabinesi istifa etti. CHP ve AP işbirliği pek yürümüyordu. Ama yeni kabinenin kurulabilmesi için de tam 26 gün uğraşıldı. Arada ve 2 Haziran'da 29 arkadaşıyla beraber Bölükbaşı CKMP'den istifa etti. Yani partiler cephesinin de pek eler tutar yeri yoktu. Ama nihayet ve 25 Haziran'da 2. Koalisyon hükümeti gene İnönü'nün başkanlığında kuruldu. Bu koalisyonda AP dışarıda kalıyor ve YTP ile CKMP ve Bağımsızlar hükümete iştirak ediyorlardı. 2. Koalisyon kabinesi şöyle teşekkül etti. Başvekil İsmet İnönü, Başvekil Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, CHP, Ekrem Alican, YTP, Hasan Dinçer, CKMP, Devlet Bakanı Şakir Ağanoğlu, CHP, Raif Aybar, YTP, Necmi Öktem, tarafsız, Adliye Bakanı Profesör Abdülhak Kemal, CKMP, Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar, CHP, Maliye Bakanı Ferit Melen, CHP, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal, CHP, İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, CHP, Ticaret Bakanı Muhlis Ete, CKMP, Ulaştırma Bakanı Rıfat Özden, YTP, Ziraat Bakanı Mehmet İzmen, YTP, Sanayi Bakanı F. Çelikbaş, CHP, Marif Bakanı Ş.R. Hatipoğlu, CHP, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, CHP, Basın Yayın Bakanı Celal Tevfik Karasapan, CKMP, Tekel Bakanı Orhan Öztrak, CHP, İmar İskan Bakanı F.K. Gökay, YTP, Sağlık Bakanı Doktor Azizoğlu, YTP, Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin, CHP. İnönü'nün hükümet programı birincisinden pek farklı olmadı. Hükümet siyasi tarihimizde yer alan karma hükümet teşebbüslerinin bir yenisidir ve büyük mecliste temsil olunan üç siyasi partinin ve bağımsızların ortak sorumlulukları ile kurulmuştur. Sözleriyle hükümet programına başlayan İnönü 27 Mayıs ihtilaline ve teminatına şöyle değinir. 27 Mayıs ihtilali meşruluğunu kaybetmiş bir iddiaya karşı Türk milletinin direnme hakkını kullanmasıdır. Bu hareket amacına ulaşmış ve memlekette demokratik cumhuriyet nizamının yeniden kurulmasını sağlamıştır. Hükümetin siyaseti 27 Mayıs devriminin meşruluğunu gölgeleyecek her türlü hareketin karşısında bulunacaktır. Ondan sonra programda normal ekonomi ve kalkınma meselelerinden uzun uzun bahsedilir. Ta bugüne kadar hala tatbik olunamayan zirai kazançları vergiye tabi tutmaya kadar. Şubat olayları ve neticelerine ise nutukta yer verilmez. Fakat İnönü'nün bu örtbas etme çabası karşı tarafın hareketleriyle sonuçsuz kalır. Çünkü bu sefer sahnede iki nüve kumuldar. Bunların biri yurt dışında olan fakat o günlerde yurda temsilciler gönderen 14'lerdir. Gerçi aralarında görüş birliği halinde değildirler. Ama 1 Temmuz 1962'de bunlardan Orhan Kabibay ile Rıfat Baykal yurda gelmişlerdir. Ankara'nın daha 100 kilometre dışında 22 Şubatçılar tarafından hararetle karşılanmışlardı. Gelen misafirler Gürsel'i ziyaret ederler. Gürsel, aramızda bir anlaşmazlık yoktur, şartlar ve zaman öyle icap ettirmişti şeklinde beyanlarda bulunur. İkinci koalisyonda İnönü yine dikkatli olmaya mecburdur. 14'ler ve Talat Aydemir çevresindeki gösteri belirtilerini meclis saatle girmeden cevaplandırmayı lüzumlu bulur. Ve mecliste 22 Şubatçıları şiddetle itham eder. Millet olarak büyük bir imtihan vermişizdir. Mesele askeri idarenin kendi rızasıyla ihtilalcilerin her türlü riskleri üstlerine alarak fedakarlıkla demokratik rejime geçip geçmeyeceklerini meçhul olmasıydı. İlk günden beri ihtilal idaresi bir an önce demokratik rejime geçeceğini ilan etmişti. Bu asil düşünce tatbik olununcaya kadar içeride tereddüt vardı. Dışarıda büyük ölçüde hüküm sürüyordu. Türlü güçlüklere atlatılarak sivil ve asker arasında endişeler ve tereddütler yenilerek 25 Ekim'de Büyük Meclis toplantısı tahakkuk edebilmiştir. Ondan sonra İnönü'nün uzun konuşması zaman zaman 22 Şubat olaylarına değinerek devam eder. Bazı parçalar verelim. Ordu içinde bir avuç demokratik nizam aleyhtarı 22 Şubat'ta vahim bir tecrübeye teşebbüs etmişlerdir. Ordunun kendisi hemen bütünüyle sergüzeştçileri reddetmiştir. Kesin olarak sabit olmuştur ki ordu memleketin idaresini ve selametini demokratik rejimde ve anayasa nizamında görmüştür. İnönü bunları söylerken tabii bütün protokolleri hepsi de yüksek resmi askeri müesseselerin salonlarında yapılan arkası gelmez toplantıları biliyordu. Ama orduda artık bir gelişme olduğu da belliydi. Sergüzeştçilerin hareketleri millet nazarında ve ordu içinde tam bir takbihe uğramıştır. Memlekete hesapsız zararlar vermiş olan 22 Şubat itaatsizliği şimdi ordu içinde bir nifak yaratmak ve Büyük Millet Meclisi'nin orduya olan güvenini sarsmak için bir vesile olarak istismar edilmek isteniyor. Buna alet olanlar iyi niyetten mahrum olanlardır. Büyük Millet Meclisi ile onun aziz evladı olan ordu arasında bir itimatsızlık yaratmaya muvaffak olunamayacaktır. Şimdiye kadar itaatsiz ve memleketi anarşiye götürmek teşebbüslerine girişenler nasıl perişan olarak çıkmışlarsa bundan sonra orduya dil uzatmak teşebbüslerinden daha da pişman olarak çıkacaklardır. Ertesi gün bu beyanat İstanbul ve Ankara'da çıkan 12 gazetede Aydemir'in bir cevap demeciyle birlikte yayınlandı. Aydemir 22 Şubat'ı savunuyordu. İnönü'nün beyanatında 22 Şubatçılarla ilgili hususları şiddetle reddederiz. Senelerden beri asla milletin hayrına işlenmemiş olduğunu bildiğimiz bir taktiğin sahibinin karşısında olduğumuz için sergüzeşçi olarak damgalanırsak bu kolaylıkla kabullenemeyeceğimiz bir sıfattır. İnönü'nün ismi zekasından büyüktür. İnönü tükenmiştir. Reformlara en çok ihtiyacımız olduğu bu devirde bütün hayatı statikoyu muhafaza ile geçmiş İnönü'yü tekrar iş başında görmek bu milletin talihsizliği olmuştur. 22 Şubat vahim bir tecrübe değil, memleketin sayısız dertlerini bir tarafa iterek İnönü'nün yarattığı keşmekeşe karşı bir reaksiyondur. Ordunun partiler üstü bir görüşe sahip olduğu inancımızı 22 Şubat'ta ortaya attık. Aydemir'in bu çıkışı yersiz olduğu kadar da haksızdı. İnönü'nün daima statükonun muhafazası endişesinde olduğu, memleketin ise köklü reformlara muhtaç olduğu, bunun için de millet ve memleket örtüsünde bazı ıslahat işlerine geçirmesinin şart bulunduğu gibi görüşler, bugün olduğu gibi o günde elbette ki bazı gerçekler ifade etmekteydi. Memleket elbette ve yeni değil, hatta ta baştan beri, mesela 1922'den beri ihmal edilmiş, vaat olunduğu halde tahakkuk ettirilememiş nice ıslahat ihtiyaçları içindeydi. Bu konuda mesela ikinci adamın ikinci cildinde 1922-1950 devresini içine alan ve etraflı müstakil bahisler teşkil eden toprak, eğitim ve iş hukuku bahisleriyle gene ikinci ciltte inkılabı ikmal etmek ve inkılabı devam ettirmek bahisleri okunabilir. Ama ne var ki Aydemir'in gerek anıları, gerekse mahkemede ortaya serilen gerçekler, Albay Cuntası'nın bu alanda gerekli ve gerçek görüş ve hazırlıklardan yoksun bulunduklarını ortaya çıkarmıştır. Daha sonra Talat Aydemir, hatta haklarındaki takipsizlik kararını bile mahkeme huzurunda bu hakikatlerin ortaya atılmasına engel olmak gibi bir ima ile değerlendirir. Hülasa, Aydemir'e göre kendileri gene sahnededir ve sahnede kalacaklardır. Nitekim de öyle olur. Aydemir'in hatta gizlenmeye bile lüzum görülmeyen temasları, toplantıcıkları adeta herkesin gözleri önünde geçer. Gerçi yukarıdaki beyanatından sonra tevkif edilir ama bir süre sonra serbest kalır. 18 Temmuz 1962'de 3000 lira kefaletle hapisten çıkmıştır. Hapisten çıkınca gene beyanlarda bulunur. Mesela şu sözler onundur. Türk milletinin ordusu Halk Partisi'nin aleti olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi düşünce ve temayillerin üstündedir. Hülasa bu genç ve emekli albay daima bir takım sabit fikirler içinde görünür. Halbuki orduyu daha birkaç ay önce siyasi sahaya çıkarmak isteyen o idi. Sonra daha birkaç gün önce de ordunun partiler üstü siyasi fikirlere sahip olduğunu söylüyordu. Kısacası ona göre ordunun söylenecek bir sözü ve yapacak bir misyonu vardı. Onu da kendisi söyleyecek ve yapacaktı. Talat Aydemir'in tahliyesinden birkaç gün sonra da 14'ler yurda dönmüş bulunuyorlardı. Ondan sonra ise 22 Şubatçılar gayri resmi bir parti veya teşkilat gibi daima bir arada çalıştılar. Arada müstakbel hareketler için liderlik çalışmaları da oldu. Bu arada bir temel yasa da düzenlendi. Tafsilat için Mamak Mahkemesi zabıtları ve Erdoğan Örtülü'nün 3 ihtilal eseri. Koordinasyon toplantıları yapıldı. Bazı siyasi parti ve üniversite mensupları da işe karıştılar. Operasyon planları belirdi ve bu operasyonlar isimler aldılar. 1. Baş operasyon. 2. Şövalye operasyonu. 3. Kurt operasyonu. 4. İnönü operasyonu. 5. Muş'ta operasyonu. 6. Kademe operasyonu. Hülasa hesaplar yürüyordu ve ihtilal hazırlığı bu hava içinde gelişiyordu. İhtilalin vasıtası tabii gene orada olacaktı. 21 Mayıs'tan sonra yürütülen Mamak mahkemeleri bütün bu görüş, düşünce, tasavvur ve tertipler üzerinde her şeyi açığa vurdu. Aydemir'in vaktiyle kumandanı olduğu harp okulu gençleri bu teşebbüste de gene ilk planda ele alınıyordu. Nitekim de öyle oldu. Bir darbe teşebbüsü daha. 21 Mayıs. 1963 yılına bu hava içinde girildi. Yeni bir darbe teşebbüsü yaklaşıyordu. Ve öyle sanıyorum ki bunun gizli tutulabilen hiçbir tarafı yoktu. Ama teşebbüsü özetlemeden önce 1963'ün bazı gelişmelerini de verelim. 21 Ocak'ta Türkiye, memlekette üstlenen Amerikan Jüpiter füzelerinin sökülmesinde mutabık olduğunu bildirdi. Çünkü bu füzelerin artık yeni stratejide değeri kalmamıştı. 21 Şubat'ta kısmi af kanunu meclisten çıktı. 22 Mart'ta Celal Bayar da meşrutan tahliye edildi. Fakat Bayar hiç de beklenmeyen bir şekilde bunu bir gösteri vesilesi olarak kullandı ve 28 Şubat'ta bu karar kaldırıldı. 3 Nisan'da 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kabul edildi. 24 Nisan'da Türkiye, NATO nükleer vurucu kuvvete katılmaya karar verdi. Nihayet 20-21 Mayıs gecesi geldi. 22 Şubatçıların son seçtiği hareket tarihi buydu. Hareket gene askeri alarmlarla başladı. Talat Aydemir ve arkadaşları bir ara Ankara Radyosu'nu ele geçirebildiler. Ama radyoda el değiştirmeler oldu. Fakat Bakanlar Kurulu'na dokunulamamıştı. Ordular da hareketi tasvip etmediler. Halk ve üniversite gençliği ise 22 Şubat'ta olduğu gibi 21 Mayıs'ta da tamamen hareketlerin dışında, hatta bunlara ilgisiz ve seyirci kaldı. Hükümete sadık kuvvetler süratle müdahaleye geçtiler. İnönü bu harekete karşı da bir kabine reisi gibi değil, bir askeri şef gibi direndi. Teşebbüsü ele aldı. İhtilalin başlamasından önce Bakan Hasan Dinçer'e ve o yoldan İsmet İnönü'ye 14'lerden biri tarafından ihbar yapıldığı hakkında malumat vardır. Bunun üzerinde durmayacağız. Hülasa ihtilal böyle patladı. Kumandanları kazanılmış olan birlikler harekete geçerler. Saat 22.30'dur. Aydemir ve arkadaşları resmi elbiselerini giyerek sahnededirler. Bir aralık radyo işgal edilince Talat Aydemir'in beyannamesi okunur. Fakat sonra radyo el değiştirir, İstanbul'da hareket daha ilk adımdan başarısız kalır. Ankara'da da sarsıntı çabuk başlar. Aydemir bir süre eski kumandanı bulunduğu harp okulundaki eski odasına yerleşti. Fakat gene bir süre sonra harbiyenin telefonu kesilince irtibat imkanları kayboldu. Radyo beyannamesi ise tam saat 12'de okunmuştu. Bu beyannameye göre ihtilalin amacı şuydu: Türk milletinin refahı, huzuru, hızla çağdaş uygarlık seviyesine yükselmesi, eşitlik, bütünlük ve güvenlik içinde milli şeref ve haysiyetle bütün hürriyetlerine sahip olarak barış içinde yaşaması vesaire. Evet, ihtilal işte bunun için yapılıyordu. Saat 12.57'de Merkez Kumandanı Muavini Yarbay Ali Elverdi açık, sert beyanlarla Aydemir'i ve teşebbüsünü radyoda suçladı. Hükümetin vaziyete hakim olduğunu açıkladı. Hükümet kuvvetleri ise sabaha karşı birçok birlikleri kışlalarına döndürmüşlerdi. Teslim başlamıştı. Nihayet Cevdet Sunay da bir tebliğ yaparak ihtilalciler yarım saate kadar teslim olmadıkları takdirde hava kuvvetlerinin harp okulunu bombalayacaklarını bildirdi. Mukavemet merkezleri zaten sarsılmıştı. Aydemir, harp okulundaki kumandanlık odası penceresinden artık mektebin içindeki bozgun sahnelerini de görebiliyordu. İhtilal içinde son sözü şu oldu. Evet, her şey bitti. Gidebiliriz. İnönü 22 Şubat ihtilalinde ve Aydemir'le pazarlık başlayınca ben çok isyanlar gördüm, pazarlık başlayınca isyan bitmiş demektir diye konuşmuştu ama bu sefer hatta pazarlığa bile yer ve lüzum kalmamıştı. Ama Aydemir nereye gidecekti? Gerçi arkadaşı Mustafa Pakoba ile mektebin arka tarafındaki koruluğa daldılar. Oradan dolaşarak Mustafa Pakoba'nın evine geldiler. Öğle üzeri ise polislerle Thompsonlu subaylar onları orada teslim aldılar. Aydemir bitkindi. Duruşmalar, hele 1459 sanıklı harp okulu öğrencileri duruşmaları ve işin sonları malumdur. Mahkemeler, harp okulu öğrencilerinin mektepten çıkarılmaları, mahkumiyetler ve nihayet Aydemir'in ve Fethi Gürcan'ın bilinen akıbetleriyle bu sahne kapandı. Ama yersiz bir hareketten asıl zarar görenler harp okulu öğrencileri oldu. Talat Aydemir hikayesi de bizim yakın tarihimizde böylece bitti. Mamak Mahkemesi 20-21 Mayıs sanıkları hakkında 5 Eylül 1963'te karar vermişti. 7 idam, 29 müebbet hapis ve çeşitli cezalar. Sonradan bu idam cezaları ikiye indirilmiş ve Aydemir bu hükümle hayata gözlerini yummuştur. Aydemir'in hatıralarını okumak insana daha çok üzüm verir. Gerçi çağımız biraz da albaylar asrıdır. Şu veya bu memleketin kaderine müdahale eden, muvaffak olan veya olamayan nice albaylar, nice albay cuntaları görmüştür. 27 Mayıs'ta beraber Türkiye'de bu sahneleri yaşadı. Bu olaylar arasında Aydemir'in siması sürüklendiği hazin akıbetle hem hüzün verici hem düşündürücü bir titreşim içinde görünür. Sanıyorum ki 27 Mayıs'ta Aydemir Kore'de olmayıp Türkiye'de olsaydı Milli Birlik Komitesi'ne girer ve 14'lerle beraber tasfiye edilerek uzak bir ülkeye sürülürdü. Dönüşünde de kaderi diğer 14'lerden başka türlü olmazdı. Fakat Kore'den dönüşünde ihtilal yapılmış, iktidar manevralarını paylaşılmış buldu. Halbuki kendisini üstün bir misyon sahibi sayıyordu. En büyük düşmanı nefsine aşırı itimadıydı. Kendisini olduğu gibi değil, olmasını istediği gibi düşünüyordu. Şartları da olduğu gibi teraziye koyan adam değildi. Önü ve ileriyi görüşten, mantık ölçülerinden denebilir ki mahrumdu. Toplayabilen, sürükleyebilen, etkileyen bir gücü vardı. Ama bu gücünü harekete getirirken gerçekleri olduğu gibi hesaba katmak hastası herhalde yoktu. Aceleci, fevri mizaçta bir insan olarak görünür. Sorumluluk duygusu ise öyle görünüyor ki zayıftı. İhtilalci miydi? Buna kesin cevap verilemez. Galiba ihtilacı değil, ihtilal tutkunuydu. İhtilal kelimesinin onun ruhunda mistik bir etkisi olsa gerektir. Zaten uyandırdığı hareketler ihtilal değil, darbe karakteri taşır. Bir ihtilal olmak için şart olan gerekçelerden ve amaçlardan mahrumdu. Ona belki de ihtilal için ihtilacı tipi bir ihtilacı denebilir. Güney Amerika tipinde bir ihtilalcilik ise pek de ihtilacı değil, daha çok bir aksiyon adamıdır. Ama hedefleri hiçbir zaman milli şartlara ve zaruretlere ulaşmaz. Kendine göre bir Atatürkçülük anlayışı vardı. Bu anlayış tamamen subjektifti. Eğer Atatürk hayatta olsaydı, Talat Aydemir'i sanıyorum ki emekliye ayırırdı. Çünkü Atatürk için önsezi, mantık ve sorumluluk duygusu ile meşruluk endişesi en başta gelen vasıflardı. Ve aksiyonu ancak bu şartlar içinde doğru bulurdu. Aydemir'de ise bunların eksikliği göze çarpar. Hülasa yakın tarihimizden bir de kurmay ağabey Aydemir geçti. Kendisinin ruh yapısını en iyi anlatan da kendi hatıraları ile gene kendisidir. 42. ayrımın sonu, sayfa 561.